Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Bazen tarih, içinde karanlık ve anlatılmamış perdeler barındırır. Gün yüzüne çıktığında geriye yalnızca ağır ve şaşırtıcı bir sessizlik kalır. Bu podcast'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nün eylemlerinden bahsetmek istiyoruz. Mossad'ın Filistin Kurtuluş Örgütü'ne karşı yürüttüğü operasyonlar ve İsrail tarafından bu örgütün komutanlarının suikastleri. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar değerli dinleyiciler. Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'te çağdaş tarihin en karanlık bölümlerinden biri olan Siyonist rejimin terör eylemlerinin nasıl gerçekleştiğine değinmek istiyoruz. Bu anlatım Ronan Bergman'ın Aynı adlı kitabına dayanmaktadır. Bu eser bin gizli ajan ve siyasi figürle yapılan röportajlar ile binlerce gizli belgenin incelenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bergman, cesur kalemiyle dehşet verici bir istatistiğin perdesini aralıyor. Siyonist rejim kuruluşundan 2018 yılına kadar 2700'den fazla suikast operasyonu gerçekleştirmiştir. Bu rakama dünyada hiçbir ülkede yaklaşılamamıştır. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Siyonist zulme ve saldırganlığa karşı verdiği mücadelenin artması, İsrail devlet destekli terör politikalarını hızlandırdı. Bu süreçte İsrail, Yasir Arafat, Veli Haddad ve Ali Hasan Selame gibi üst düzey örgüt liderlerini suikastle hedef almaya başladı. Mossad, Veli Haddad'ı öldürmek için onun örgütü içindeki derin bağlantılarını kullanmaya karar verdi ve bu görevi Temas Birimi adlı suikast timine devretti. Bu birim Haddad'ı zehirle öldürme planını uygulamaya koydu. Operasyonu gerçekleştirme görevi Haddad'ın evine sıkça girip çıkan bir ajan olan Itza von Kod adlı casusa verildi. Bu ajan 10 Ocak 1978'de Haddad'ın diş macununu görünüşte aynı olan ancak içinde öldürücü bir zehir bulunan başka bir macunla değiştirdi. Haddad macunu kullanmaya devam ettikçe zehir yavaş yavaş vücuduna yayıldı ve onu ölümcül bir hastalığa sürükledi. Elbette bazıları Veli Haddad'ın nasıl zehirlendiği konusunda farklı bir anlatıya sahiptir. Buna göre bu Filistinli komutan Belçika çikolatası ile zehirlenmiştir. Haddad vücudunda zehirin yayılmasıyla birlikte ağır bir hastalığa yakalandı ve tedavi için Bağdat'tan Doğu Berlin'e gitti. Doktorlar Haddad'ın zehirlendiğine inanıyordu ancak bu konuda hiçbir tıbbi kanıt sunamıyorlardı. Sonunda Berlin'e varışından 10 gün sonra 29 Mart'ta zehirlenmeye bağlı iç kanamalar nedeniyle hayatını kaybetti. Mossad ve İsrail liderleri bu terör operasyonunun sonucundan büyük memnuniyet duyuyordu. Bergman'a göre belki de bu soluk imza ya da görünmez iz ifadesinin Mossad'ın terminolojisine ilk kez girdiği olaydı. Bu hedefin ölümünün doğal veya tesadüfi göründüğü suikastlar için kullanılan bir tanımdı. Veli Haddad'ın suikastinin başarısından sonra Mossad bir sonraki hedefi olan Ali Hasan Selami'ye yöneldi. Siyonistler onu Münih'teki Kara Eylül operasyonunun bir numaralı faili olarak görüyor ve onu öldürmek için defalarca suikast planları yapıyordu. Ancak bu girişimler de birçok kez başarısız kaldı. Bu başarısız operasyonlardan birinde Norveç'in Lillehammer kentinde büyük bir hata yapıldı ve Mossad ajanları yanlışlıkla bir Faslı garsonu öldürdü. Bergman bu operasyonu Mossad tarihinin en feci ve utanç verici başarısızlığı olarak tanımlıyor. Peki Mossad'ın bu utanç verici başarısızlığı nasıl gerçekleşti? Mossad, Filistinli lider Ali Hasan Selami'yi öldürme girişimi sırasında El Fethi ile bağlantılı Cezayirli bir kişi olan Kemal bin Amman'ı takip ederek onun izini buldu. Bu suikast için Nehemia Meir komutasında 12 kişilik özel bir ekip oluşturuldu. Bu ekibin üyelerinden biri Sylvia Raphael idi. O, Kanadalı bir basın fotoğrafçısı kılığına girerek aşırı İsrail karşıtı görüşleriyle Arap dünyasında dolaşıyor ve Arap orduları hakkında istihbarat topluyordu. Ekipte yer alan bir diğer kadın ajan ise İsveç'ten göç eden ve Shin Bet tarafından işe alınıp Mossad'a yeni katılan Mariana Gladnikov idi. Mossad bu suikast operasyonunu gerçekleştirmek için büyük çaba harcadı. Ancak sonuç büyük bir rezaletten başka bir şey olmadı. Ajanlar Norveç'in Lillehammer kentinde hamile eşinin gözleri önünde bir Arap erkeğini öldürdü. Fakat öldürdükleri kişi Ali Hasan Selami değil, Selami zannederek uzun süre yanlışlıkla takip ettikleri başka biriydi. Suikastin baş sorumlusu olan Harari operasyonun ardından kaçtı. Ancak Amsterdam'a vardığında öldürdükleri kişinin aslında Ali Hasan Selami değil Faslı bir garson olan Ahmet Bushiki olduğunu anladı. Bushiki Lillehammer'de bir yüzme havuzunda garson ve temizlikçi olarak çalışıyordu. Dönemin Mossad Başkanı Zamir bu olayın bir fiyasko olmadığını öne sürerek hedefin yanlış tanımlanmasının bir yenilgi değil sadece bir hata olduğunu savundu. Zamir'e göre Mossad'ın hatası değil Ahmet Bushiki'nin şüpheli davranışları onun ölümüne yol açmıştı. Ancak Bergman, Ahmet Bushiki'nin Filistin direnişiyle hiçbir bağlantısının olmadığını ve Lillehammer olayının soğukkanlı bir şekilde işlenmiş bir cinayetten ibaret olduğunu söylüyor. Mossad'ın bu operasyon sırasındaki hataları bununla da sınırlı kalmadı. Bushiki öldürdükten sonra operasyon ekibinden Arbel ve Mariana Gladnikov Oslo Havalimanı'nda polisin şüphelenmesi üzerine yakalandı. Arbel, Norveçli polislerin sorgusunda Abraham Gemar ve Sylvia Raphael'in yerlerini nasıl bulabileceklerini itiraf etti. Polis, Arbel'in verdiği bilgiler doğrultusunda Mossad'ın iki ajanını daha yakaladı. Raphael ve Gemar'ın saklandıkları yerlerden elde edilen belgeler, Mossad'ın Avrupa genelindeki gizli hücre evlerinin ortaya çıkmasını sağladı. Norveç polisi bu operasyonla bağlantılı 6 İsrail ajanı tutukladı ve mahkemeye çıkardı. Olay dünya basının manşetlerine taşındı ve İsrail için büyük bir diplomatik hezimet haline geldi. Merkman'a göre olayın en utanç verici kısmı Arbel'in her şeyi polise anlatmasıydı. Hatta Mossad'ın Tel Aviv'deki merkezinin telefon numarasını bile. İsrail yıllarca bu suikasti inkar etti. Ancak 1990'ların ortalarında Norveç'in Harare ve Zamir'e karşı hukuki girişimlerde bulunması üzerine Ahmet Bouchiki'nin Mossad ajanları tarafından öldürüldüğünü resmen kabul etti. Sonuç olarak İsrail Bouchiki'nin ailesine 283 bin dolar tazminat ödedi. Ancak İsrail ve Norveç hükümetleri arasında gizli bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı. Buna göre mahkum edilen Mossad ajanları kısa süre içinde serbest bırakıldı. Bergman'ın kitabında anlattığına göre Ali Hasan Selame CIA için bir istihbarat kaynağıydı. Üstelik bu işbirliği Yasir Arafat'ın bilgisi ve onayıyla gerçekleşiyordu. Bazen Amerikalılar ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında bir mesaj ve bilgi alışveriş kanalı olarak görev yapıyordu. Amerikalılar Selame'yi öldürmek istemiyordu. Çünkü CIA ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Amerika tarafından resmi olarak terör örgütü ilan edilmesine rağmen bu örgütle gizli bir iletişim kanalı sürdürmek istiyordu. 1973 yılında Henry Kissinger'ın onayıyla bu gizli temas resmiyet kazandı ve Amerika ile Arafat arasında gizli ancak doğrudan bir iletişim hattına dönüştü. 1974'te Selame Arafat ile birlikte New York'a gitti. Bu durum Mossad için büyük bir aşağılama anlamına geliyordu. Bergman'a göre CIA ajanı Robert Ames'in Selame ile dostluğu Amerika'nın Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bakış açısını ve yaklaşımını zamanla değiştirdi. 1975'te Lübnan İç Savaşı başladığında Selame Amerikan Büyükelçiliğinin korunması için adamlarına talimat verdi. Bergman, Mossad'ın Selame ve Arafat'ın New York ziyaretinden duyduğu öfkeyi şöyle anlatıyor. İsrailliler bu sahneleri izliyor ve öfkeden dişlerini sıkıyorlardı. Ancak Mossad sadece öfkelenmekle yetinmek zorundaydı. Zira New York'ta bir suikast düzenlemek mümkün değildi. Mossad Ali Hasan Selame'yi öldürmek yollarını düşünmeye başladı ve bu yolda arayışlarını sürekli devam ettirdi. Ve sonunda nihayet Mossad Başkanı Yitzhak Hofi Selame'nin öldürülmesi için hazırlanan planı Menachem Begin'e sundu ve Begin bu suikasti onayladı. Böylece Mover Operasyonu adı verilen suikast planı resmen başladı. Planın detayları ise şunlardı. Beyrut'ta bir cadde üzerine park edilmiş bir araca bomba yerleştirilecek ve Selame'nin arabası yanından geçerken bomba patlatılacaktı. Bu suikast için eski NASA bilim insanı Yakov Rahibi'den faydalanıldı. Mossad'a katılan Rahibi, Mossad'ın teknoloji biriminin başına geçmişti. O, ajanların operasyonu prova edebilmesi için özel bir bomba üretti. Suikastin kritik anında bombayı patlatma görevi Rina Kod adlı bir kadına verildi. Gerçek adı Erika Chambers olan bu kadın 1948'de İngiltere'de doğmuştu. Mavier operasyonu uygulanması için 3 kişi seçildi. Rina ve 2 erkek ajan. Rina Ekim 1978'de Beyrut'a giriş yaptı. Diğer ajan ise 16 Ocak 1979'da sahte İngiliz ve Kanadalı pasaportla Beyrut'a ulaştı. Bu ekip bomba düzeneğini kiraladıkları bir Volkswagen'in bagajına yerleştirdi, araca uzaktan kumandalı patlatma sistemi monte edildi, ardından da Selame'nin apartmanının biraz uzağında park edildi. 22 Ocak 1979'da saat 15'ten kısa bir süre sonra Selami apartmanından çıktı. Henüz 20 metre bile ilerlememişti ki Volkswagen'e ulaştı. Aracı Volkswagen'in yanına geldiğinde Rina düğmeye bastı ve bomba patladı. Bu patlamada Selami'nin şoförü, iki koruması, üç Lübnan vatandaşı, bir Alman vatandaşı ve bir İngiliz vatandaşı dahil olmak üzere toplamda 8 kişi hayatını kaybetti. Böylece İsrail'in devlet destekli terörü, Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden bir başka lideri daha suikastle öldürdü. Bu suikastin ardından Mossad, Filistinli komutanları ortadan kaldırmaya yönelik çabalarını artırdı. Litani operasyonu da bu doğrultuda gerçekleştirilen girişimlerden biriydi. Weizmann'in emriyle Güney Lübnan'a büyük bir saldırı planlandı. Bu geniş çaplı saldırıya Litani operasyonu adı verildi. Ve amaç Filistin Kurtuluş Örgütü güçlerinin mümkün olan en büyük kısmının suikastla öldürülmesi ve şehit edilmesi olarak belirlendi. Bu vahşi saldırı sırasında İsrail askerleri bir haftalık Litani operasyonu boyunca esirleri öldürme ve evleri yağmalama suçlarını birden fazla kez işledi. Bunun sonucunda İsrail rejimi bir kez daha uluslararası topluluklar tarafından kınandı. Ancak bu uluslararası kınamalar Siyonist rejimi suikast eylemlerine devam etmekten alıkoymadı. Ardından Weizmann daha hassas saldırılar ve özel terör timleri tarafından gerçekleştirilecek hedefli suikastleri gündemine aldı. Bu operasyonlar daha az karmaşıktı, daha hızlıydı ve bir örtü hikayesine ihtiyaç duymuyordu. Bu dönemde operasyonların çoğunu üstlenen birim deniz komandoları birimi olan Shiatet 13'tü. Bu birim 1949'un sonlarında gizli bir komandolar birimi olarak kurulmuş ve deniz yoluyla gizli sızma, sabotaj operasyonları ve hedefli suikastler gerçekleştirmekle görevlendirilmişti. Shiatet 13 birimi 1978 ile 1980 yılları arasında Lübnan topraklarında ve denizde Filistin Kurtuluş Örgütü'ne karşı toplam 23 terör saldırısı düzenledi. Daha sonra Weizmann Lübnan'daki operasyonlardan sorumlu kişi olarak Rafael Eitan'ı seçti. Weizmann Eitan'a özellikle Lübnan'daki istihbarat birimlerinin faaliyetlerini artırma yetkisi verdi. Bazı durumlarda ise casusların üst düzey yetkililerinden izin almadan veya onları bilgilendirmeden sivilleri öldürmesine müsaade etti. 22 Nisan 1979'da Ebu Abbas adlı birinin liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı bir grup Nahriye sahiline tekneyle geldi. 4 kişilik bu ekibin üyelerinden biri 16 yaşındaki Samir Kantar'dı. Bu savaşçılar bir operasyon gerçekleştirmek ve Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını talep etmek amacıyla bu göreve çıkmışlardı. Filistinlilerin operasyonu İsrail güçlerinin sahneye girmesiyle bir katliama dönüştü. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Kuzey Bölgesi Komutanı Kor General Avigdor Bengal olaydan kısa bir sonra bölgeye ulaştı. Bengal bu olayın ardından Eitan'ın desteğiyle Meir Dagan'ı yeni kurulan Güney Lübnan Bölgesi Birimi'nin komutanlığına atadı. Bengal, Dagan'ın suç işlemesi için önünü açtı ve ona "İstediğinizi yapabilirsiniz," dedi. Dagan ve ekibi İsrail'in iz bırakmaması için Arafat ile aynı çizgide olmayan Lübnanlı yerel unsurlar, Hristiyanlar ve Müslümanlardan oluşan bir grup topladı. Bu birim daha sonra bu kişilerle işbirliği içinde Güney Lübnan'da bir dizi terör ve sabotaj operasyonu başlattı. Bergman kitabında Bengal'in şu sözlerine de yer veriyor. Onları, yani yerel unsurları, vekil güçler ve paralı askerler olarak kullanıyorduk. Hristiyanlara, Şiilere ve Sünnilere motivasyon veriyor ve birbirlerine karşı oynuyorduk. İsrailliler arasındaki anlaşmazlıkların örneklerinden biri de tam olarak bu döneme dayanıyor. İsrail ordusunun istihbarat birimi Dagan'ın ekibiyle onaylanmamış suikastlerin gerekliliği konusunda aynı fikirde değildi. Bu yüzden Bengal'ın Lübnan topraklarında gerçekleştirdiği bağımsız operasyonların ardından dönemin askeri istihbarat başkanı Yehoşua Şagul, Kuzey Bölge Komutanlığı'nın telefonlarına dinleme cihazları yerleştirmesi talimatını verdi. Ancak karşı taraf bunu fark etti ve Bengal bu keşfi büyük bir gururla dile getirdi. Sonrasında Bengal, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı ofisine çağrıldı. Askeri istihbarat ile Kuzey Bölge Komutanlığı arasındaki iç çekişme devam etti. Ama daha sonra Lübnan'daki kaynaklar aracılığıyla Kuzey Bölge Komutanlığı'nın bomba yüklü araçlar ve eşekler kullandığına dair bilgiler elde etti. Ancak konuyu takip etmemeye karar verdi. Evet değerli dinleyiciler, gerçeğin karanlık perdelerin ardına gizlendiği bir dünyada asla kolayca unutulmayacak hikayeler var. Zulmün, direnişin ve idealleri yaşatma çabasının hikayeleri. Elbette gizli terör operasyonlarının ve tarihe kan ve öfkeyle yazılmış yenilgilerin hikayeleri. Bugünkü sohbetimizde gölgelerde savaşanların hikayesini ele aldık. Özgürlük arayışında olanlar, zulüm ve işgale karşı direnenler ve devlet destekli terörizmi kullanarak bitmeyen katliamlara imza atanların karşısında duranların. Vadiye Haddad'ın suikastinden Mavair Operasyon ve Lillehammer'den Lübnan'a kadar. Tarihin bu karanlık ve acı dolu serisi yankısını hala sürdürmeye devam ediyor. Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast'in bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarız ki bu anlatılar sizleri düşünmeye sevk etmiş, devlet terörünün mimarları ve tarihin çarpıtıcıları aynı zamanda zulme karşı direnişin değeri üzerine. Bu anlatılar sadece geçmişin acılarını belgelemekle kalmıyor, aynı zamanda geleceği daha iyi anlamak ve tarihin hatalarından ders çıkarmak için de bir fırsat sunuyor. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirlere, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
İslam peygamberinin müezzini Bilal şöyle anlatıyor. Âl-i İmran suresinin 190 ile 191. ayetleri Allah Resulüne nazil olduğunda o hazret sabaha kadar münacat etti ve sürekli ağlıyordu. Seher vakti sabah namazı için o hazretin huzuruna çıktığımda gözlerini yaşlı gördüm ve çok şaşırdım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle arz ettim. Ey Allah'ın Resulü, neden ağlıyorsun? Oysa siz Yüce Allah'ın has inayetinden yararlanırsınız. Allah Resulü şöyle buyurdu. Dün gece Rabbim bana çok sarsıcı ayetler nazil etti. Ey Bilal, bu ayetleri okuyup üzerinde düşünmeyenin vay haline. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerin ardından hoş ve güzel sesiyle ayetleri tilavet etti. Âl-i İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, akli selim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru.
Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde insanları yaratılış nizamı üzerinde düşünmeye ve varlık alemindeki mahlukları düşünmekle yegâne Allah'ın varlığını anlamaya davet ediyor. Varlık alemine hakim olan dakik ve harikulade düzen yüce Allah'ın hedef ve tedbirine yansıtıyor. Varlık aleminde tüm hayvanların ve bitkilerin yerküre, gök cisimleri, atomdan tüm mahluklara ve en ufandan en irisine kadar hepsinde Yüce Allah'ın sonsuz bilgi, güç ve tedbiri göze çarpıyor. Yaratılışları yüce bir aklın ürünü olduğunu yansıtan yaratılış sırları üzerinde düşünmek Yüce Allah'ı tanımanın yollarından biridir. Her insan kendi yetenek ve idrak gücüne göre kainat üzerinde düşünerek yaratılışa hakim olan uyum, düzen ve tedbiri idrak edebilir ve her zerrenin içinde varlığın nereden kaynaklandığını bulabilir.
Tahran Radyosu.
Yüce Allah'ın gücünün simgelerinden biri yeryüzünde ve denizlerin dibine hayat belirtilerinin varlığıdır. Gerçi yeryüzünde hayatın ortaya çıkması birçok etkene bağlıdır ki her birinin yokluğu yerkürede hayatın şekillenmesine mani olur. Gerçekte yeryüzünde hayatın ortaya çıkması için tüm etkenlerin tesadüf eseri ortaya çıktığını düşünmek gerçekten akılsızlık ve cahillik olur. Yüce Allah yeryüzünde hayat için suyu esas kaynak olarak belirledi. Bizler şimdiye kadar binlerce kez yağmurun yağmasına ve içimizde güzel bir duygunun oluşmasına şahit olmuşuzdur. Yağmur damlaları kurak ve suya susamış topraklara yağınca hayat ve yeşilliği armağan ediyor ve sonuçta binbir çeşit bitki ve ağaç yeşeriyor.
Bitkiler yeryüzünde hayat simgelerinden biri sayılıyor. Bitkiler varlık aleminde Yüce Allah'ın işaret ve ayetleri sayılıyor. Yeryüzünde bitkilerin yeşerması yaratılışın en güzel cilvelerinden biridir. Yüce Allah ABS suresinin 26 ve 27. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Sonra toprağa göz göz yardık. Bu surette orada ekinler bitirdik. Gerçekten toprak hangi güçler yarılır? Sert toprak Yüce Allah'ın iradesiyle narin bir filiz tarafından yarılır ve bu narin bitki yer kürenin cazibesine karşı güneş ışınlarına ve havaya ulaşmak için topraktan baş çıkararak hızla yukarıya doğru tırmanmaya başlar. Bitkilerin tohumu nasıl bu denli coşkulu ve hareketli bir şekilde toprağı yararak dışarı çıkar. Kuşkusuz yağmurun yağması ve bitkilerin yeşermesi akıl sahibi olan her insanı düşünmeye yöneltir. Bitkilerde göze çarpan bir başka harikulade durum, Yüce Allah'ın meyveleri ve tarım ürünlerini türlü afetlerden ve tehditlerden korumasıdır. Mercimek, bakla, nohut ve fasulye gibi baklagiller ve yine arpa, buğday ve pirinç gibi buğdaygiller, her biri Yüce Allah'ın iradesiyle sağlık kılıfların veya kabukların içinde korunur ve her tanenin başında kuşlara mani olacak şekilde mızrak gibi dikenler yer alır. Yüce Allah bitkilerin besinini karşılamak için onlara kök vermiş ve böylece bitkiler kökleriyle topraktan aldıkları yararlı besinleri dallarında, yapraklarına ve meyvelerine ulaştırır. Bu besin maddeleri dalların yardımıyla bitkilerin meyvelerine ulaşır ve böylece meyveler türlü besleyici mineraller, vitaminler ve benzeri değerli maddeleriyle insanların besin ihtiyacını karşılar. Öte yandan kökler toprağın derinliklerine uzandığı için bitkilerin ve ağaçların sert rüzgarlara karşı güçlü ve ayakta kalmasına yardımcı oluyor. Bu arada meyvelerin çekirdeği de özel rol ifa ediyor. Meyvelerin çekirdekleri bitkilerin çoğalmasına yardımcı oluyor. Bitkilerin yapısı ve onları oluşturan hücrelerin yuvarlak, elipsoid, altıgen veya silindir şeklindeki şekilleri botanik ve bitki bilimiyle uğraşan bilim adamlarını hayrete düşürüyor. Kuşkusuz bitkilerin yeşermesi ve gelişmesi ve meyveler vermesiyle ilgili süreç hepsi bu mahlukları yaratanın bilim ve şuur ve hikmetini yansıtıyor. Topraktan baş çıkaran ve birkaç aşamada geliştikten sonra ürün veren veya güçlü ağaçlara dönüşerek meyve veren bitkiler insanların en samimi ve en vefakar hizmetkarlarıdır. Bitkiler yılmaz çabalarıyla güneş ışınlarını alıyor ve yerin derinliklerinden besin maddelerini toplayarak rengarenk meyvelere dönüştürüyor ve insanlara sunuyor. İnsanlar da meyvelerden ve bitkilerin ürünlerinden beslenerek büyüyor ve gelişiyor ve yaşamları böylece devam ediyor.
Gerçekte bir bostanda yetişen bitkiler topraktan aldığı maddeleri ve suyu türlü çiçeklere dönüştürünce insan Yüce Allah'ın gücünün azametini daha iyi idrak ediyor. Bu güzel ve hoş kokulu çiçekler başlı başına Allah'ı tanıma sırlarını kendi içinde barındırıyor. Bitkilerle ilgili bir başka önemli nokta, bu mahlukların besin özelliklerinin yanı sıra ilaç bakımından da yararlı olmalarıdır. Bitkilerin özellikleri incelendiğinde bu mahlukları yaratan Allah'ın canlı mahlukların yararlarından haberdar olduğu ve tüm mahlukları insanların, hayvanların ve bitkilerin ihtiyaçlarını gözeterek yaratıldığını ortaya koyuyor.
Bitkilerde çok acayip özellikler göze çarpıyor. Bitkilerin üzerinde biraz dikkatlice düşündüğümüzde onları yaratan yegane Allah'ın her bir bitki için belli bir tekamül düzeni yarattı ve her düzen bir başkasıyla farklılık arz etti anlaşılır. Yüce Allah Hicr suresinin 19. ayetinde şöyle buyuruyor. Yeri uzatıp yaydık. Orada sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. Bitkiler ve ağaçlar bize tevhid dersi öğretir. Öyle ki her bir narin yaprağın ardında hakikatleri görebilen gözler ilahi sonsuz gücü görebilir. Bu bağlamda İmam Sadık Halis bitkilerin yaratılışındaki etkisini şöyle anlatıyor. Düşün ki Allah her yaprakta damarlar gibi borular her tarafa yayılıyor ve her birinde maslahatlar yer alıyor. Eğer insan bu yapraklardan birini yapmak isterse, hatta bunu yapacak araç ve gereçleri olsa bile büyük zaman ve çabaya karşın bir tek yaprağı bile yapamaz. Buna karşın Yüce Allah ilkbaharda kısa bir sürede o kadar çiçek, yaprak, ağaç ve filiz yaratıyor ki vasf edilemez.
Evet, insanın onca bilimsel ilerlemesine karşın bir tek yaprağı bile doğal özelliklerini taşıyacak şekilde yaratamaması ilginçtir. Kuşkusuz yeşil ve güzel bir yaprağın zarafet ve inceliklerini daha titiz bir şekilde düşünmek, insanları yüce yaratanın marifetleri hakkında büyük dersler verecek ve yegane Allah'a karşı diz çökmesine sebep olacak ve bu yeşil dünyayı yaratan bir Allah'ın var olduğunu itiraf etmeye zorlayacaktır.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizden bir başka bölümünün sonuna geldik. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Cevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Gençlik, şevk ve şuur dolu bir deniz gibidir ve dalgaları gencin kalbini hareketlendirerek dalgalandırır. Genç insan, neşe ve mutluluk simgesidir ve insan ömrünün en bahara benzeyen günleri gençlik günleridir. Bu günler hızla geçer ve bulutlar misali ömür semalarına kat eder. O zaman seçkin gencin hiçbir tembelliğe ve durgunluğa kapılmadan aydın geleceğe ve yarınlara doğru ilerlemesi gerekir.
Aslında gençlik çağının şevki ve coşkusu her zaman insanların yaşamında temelli rol ifa etmiştir. İnsanlar yaşamlarını her daim umut ve neşe ile geride bırakmak ve bu dünyadaki yaşamından azami ölçüde yararlanabileceği yolda ilerlemek ve gelişmek istiyor. Demek ki gençliğin şevki ve coşkusu insanların yaşam yolunun belirlenmesinde önemli rol ifa eder.
Yaşam neşesi ve coşkusu canlı ve dinamik ve mutlu olmak ve hareket etmek demektir ki bu da gençlik çağının özelliklerindendir. Gençlik çağına gelen insan cisminde ve ruhunda fark ettiği değişimlerle beraber kendini yepyeni bir dünyada bulur. Bu yüzden gençten beklenen davranış çocukluk dönemindeki davranışından çok daha farklıdır. İslam dini açısından doğru inançlar ve doğru davranışlar genç insanın neşe ve mutluluğunun sırrıdır. Dini olmayan bir bakış açısı her türlü gülmeyi ve şakayı neşeli olma işareti şeklinde yorumlar. Ancak İslam dini görece neşe ve mutluluğun insan sorunlarının doruğunda olduğu vakit bile devam etmesi gerektiğine inanır. İslam dini eş zamanlı olarak hem iç ve hem dış neşeye vurgu yapar. Rivayetlere göre İmam Sadık Aleyhisselam'ın öğrencilerinden biri bir kentte Elbet Aleyhisselam için tebliğ etmeye uğraşıyor. Fakat başarılı olamıyordu. Bir gün bu öğrenci meseleyi imama sordu. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle dedi. Kimlerle sohbet ettin? Öğrencisi şöyle dedi. Büyükleri ve aksakalları davet ettim ve onlarla konuştum. İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Yanlış yolu izlemişsin. Asıl gençleri bul. Çünkü onlar her türlü iyiliğe daha çabuk koşar.
İnsanoğlu fıtri olarak gam ve kederden kaçar, neşeyi ve mutluluğa yönelir. Neşe ve mutluluk sadece insan ruhunu ve psikolojisini değil, aynı zamanda cismini de etkiler. Sosyal açıdan da neşeli ve şad olmak, kalpleri birbirine yakınlaştırırken korku, kaygı, başarısızlık ve kötü zan gibi durumları da etkisiz hale getirir. Yunan filozof Aristo ise şöyle diyor. Neşe ve mutluluk en iyi şeylerdir ve o kadar önemlidir ki başka şeyler de ancak onlarla elde edilir. İnsanların dünya ahiret, salah ve saadetini temin eden İslami dini de sürekli uygun ve helal neşeyi ve mutluluğu tavsiye eder ve izleyenlerini depresyondan ve halsizlikten ve bitkinlikten sakındırır.
Neşe ve sevinç başta gençler olmak üzere insanların yaşamında büyük etkisi olan duygudur ve genç insana emel ve arzularına kavuşmasında yardımcı olur. Neşe ve sevinç insanın depresyona girmesini veya türlü psikolojik hastalıklara yakalanmasını engeller, psikolojik sağlığını güvence altına alır. Bazı ülkelerde psikolojik hastalıkların tedavisi için gülme yöntemine başvurdukları gözleniyor. Hindistan'da Gülenler Kulübü, Mumbai kentinde ruhi sağlık amacıyla kurulan ve büyük ilgiyle karşılaşan bir teşekküldür. Bu teşekkülün yöneticilerine göre gülme fiili ruhi ve sinirsel gerginlikleri giderdiği gibi birçok durumda bazı ruhi ve hatta cismi hastalıkları tedavi etmekte etkili oluyor. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle diyor: neşe ruhun ferahlamasına ve insanın coşkusuna vesile olur.
Genç kuşak her ülkenin milli güvenliğini savunması ve çeşitli alanlarda gelişerek kalkınması doğrultusunda en önemli sermayesi sayılır. Gençler toplumun geleceğini inşa eden kesimdir. Ve iyimserlik, umut ve özgüvenle beraber olan neşeleri de onları harekete geçirmekte ve toplumun kalkınma sürecine ivme kazandırmakta etkilidir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi gençlerin coşku ve neşesi hakkında şöyle diyor: gençlerin genel neşesi ve sevinci hakkında 2-3 noktaya temas etmek istiyorum. İlk nokta şu ki, coşkuyu ve neşeyi korumak gerekir. Çeşitli etkenlerin bu genel coşkuyu zayıflatmasına veya yok etmesine müsaade etmemek gerekir. Kuşkusuz bu ülkenin kalkınmasını istemeyen düşmanların bir hedefi de milletimizi durgun hale getirmektir. Yani şu coşku ve sevinci söndürmektir. Bu alevi bastırmaktır. Düşmanların bu garizkar ve düşmanca isteğine asla teslim olmamak gerekir. Bugün eğer yüzlerce radyo televizyon kanalı, ayrıca yüzlerce siber merkez veya dünyanın çeşitli bölgelerinde sanal ortamda bizim milletimize hüsran ve umutsuzluk telkin etmek istemelerinin sebebi de budur. Umutsuzluk olunca, hüsran olunca neşe yok olur, coşku söner. Dünyanın haber imparatorluğunun üzerinde en çok propaganda yaptığı konulardan biri bizim gençleri çabadan ve hareket etmekten, ki bu da onların coşkusu ve ülkücü olmalarının sonucudur, bunlardan alıkoymaktır. Ancak bizler bunun karşı noktasında bu coşkuyu korumalıyız.
Tahran Radyosu.
Öte yandan neşe ve sevincin insan sağlığı ve türlü hastalıkların tedavisinde temel rol ifade eder. Çünkü neşeden ve iç sevinçten kaynaklanan gülmek doğal bir antibiyotik gibidir. Ve insan vücudunu türlü hastalıklara karşı güçlendirir ve ağrıları hafifletir. İnsan asırlardır hüzünle çeşitli hastalıkların arasında bağlantı olduğuna inanmıştır. Günümüzde bu inanç birçok bilimsel konferansta doğrulanmış ve tıp uzmanları ve psikologlar üzüntüyle hastalıkların arasında doğrudan bağlantı olduğunu vurgulamıştır.
Bundan başka neşe ve sevinç kültürünü yaygınlaştırmak toplumda suç oranını da düşürür. Çünkü insanların öfkelenmesine, sert davranmasına mani olur ve yine insanların birbiriyle kavgaya tutuşmasını engeller. Gençlik çağında işlenen birçok suç ve cinayet insanların ruhsal dengelerinin bozulmasından kaynaklanır. Bu yüzden eğer genç hakiki neşe ve huzura kavuşursa birçok suç ve cinayetin önüne geçilebilir.
Neşe ve sevincin bir başka faydası aile ocağının temellerini güçlendirmek ve aile üyelerinin ruhi sağlığını temin etmektir. Evde neşeli ve sefa ve samimiyet dolu bir ortamı hem kendileri ve hem çocukları için oluşturan ebeveyn, gerçekte çocuklarında izzeti nefis ve özgüven duygusunu oluşturma yolunda ilk adımı atmış olur. Huzurlu bir ortam, günümüzün dalgalı dünyasında herkesin arzu ettiği en büyük nimetlerden biridir. Gerçekte insanların en temel ihtiyaçlarından biri şad yaşamaktır ve bu sayede ruhi dengeye kavuşur ve böylece toplumuna da yararı olur.
Dolayısıyla genç insanın neşeli ve mutlu olması ve bu durumun korunması gençlerin kemale doğru ilerlemeleri yolunda önemli bir ilke sayılır. İslam dini ve bilim adamları da bu doğrultuda bazı tavsiyelerde bulunur ve genç insan özel teknikleri kullanarak neşeli ve mutlu olabilir ve sonuçta başarı ve özgüven duygusuna kavuşur. Bu tavsiyeleri şöyle sıralamak mümkün. Marifetinizi yükseltin. Hazreti Ali aleyhisselam'da hakkında bilgimiz olmadığı hiçbir hareketi yapamayacağımızı buyurur. Arada bir kendinizi takdir edin ve ödüllendirin. Bu durum size büyük neşe ve coşku kazandırır. Kendinizi serzeniş ve tenkit etmeyin. Çünkü bilinçaltınızdan beyninize olumsuz mesajlar gitmeye başlar. Güçlü yönleriniz üzerinde ısrarla durun ve her türlü olumsuz düşünceye karşı durun ki gam ve kederin esiri olmayasınız. Kısıtlı yönlerinizi kabul edin. Sorunlardan korkmayın, başarıları düşünün. Böylece ilerleme ve sorumluluk üstlenme cesaretine kavuşursunuz ve neşe yaşamınıza hakim olur. Çaba ve emek harcamak, neşe ve hareketlilik etkeni, durgunluk ve hareketsizlik ise tembellik sebebidir. Mali sorunu olan insan bizzat rızkını elde etmeye çalışması gerekir. Allah Resulü bu konuda şöyle buyurur. Eğer mali sorununuz varsa hareket edin ve rızkınızı elde etmek ve ilahi fazlı kazanmak için çabayı bırakmayın ve üzülmeyin. Ve son olarak da spor yapın. Modern ve şatafatlı dünyanın tüm teknolojik ilerlemelerine rağmen bir getirisi de hareketsizliktir ki bu da rahatça insanların sevinç ve neşesini yok eder. Bu yüzden her insanın spor yapması gerekir. Çünkü spor hem vücut sağlığına hizmet eder hem de zihni faaliyete geçirir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Cevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Bir başka bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi ve efsanemizi hep birlikte dinliyoruz.
Büyü masalları olarak da bilinen peri masallarında kahraman karakterlerinden başka anti kahraman, dev, peri ve büyücü gibi karakterler de yer alıyor ve her biri kendine özgü özellikler arz ediyor. Bu tür masallarda adından da anlaşıldığı üzere önemli bir karakteri peri karakteridir. Dev, peri, büyücü ve benzeri doğa ötesi karakterleri bulunan masalların arasında en çok sevilen masallar içinde peri karakteri bulunan masallardır ve belki de bu yüzden içinde dua ötesi karakterlerin bulunduğu ve harikulade maceraların yaşandığı öykülere peri masalları adı verilmiştir.
İnsanların arasına peri, dişi, güzel, mihriban ve cömert bir karakterdir ve masallarda da masalın kahramanı genellikle periye kavuşmaya çalışır ve bu yolda türlü sıkıntılarla mücadele eder. İran masallarında periler insanlar gibi bir görüntüsü vardır ve tabii oldukça güzel mahluklardır ve masallarda da güzellikleri detaylı bir şekilde anlatılır. Perilerin bir başka özelliği kanatlı olmalıdır. Gerçi bu özellik genel bir özellik değildir ve sadece bazı peri masallarında bu özellikten söz edilir. Peri karakterleri arasında denizlerde yaşayan deniz kızı karakterinin vücudunun üst kısmı insan ve alt kısmı balık şeklinde anlatılır.
Perilerin bir başka özelliği istedikleri kıla girebilmeleridir ve bu yüzden de genellikle insanların gözünden saklanabilirler. Perilerin genellikle kılıf tabir edilen bir nevi cihetleri söz konusudur ve genellikle bu kılıfın içinde saklanırlar ve gerekmedikçe dışarıya çıkmazlar. Kılıftan maksat bir hayvan veya bir kuş görünümündeki kalıptır ve periler genellikle insanların gözünden saklanmak için bu kalıpta veya kılıfta saklanır. Bu kılıf çeşitli şekillerde olabilir ama genellikle güvercin, ceyran ve at şeklindedir. Periler bu kılıfları olmadan bir yere gitmez ve eğer kılıfları kaybolursa artık insanların gözünden saklanamazlar. Bu yüzden onları tuzağa düşürmenin en iyi yolu kılıflarını çalmaktır. Çünkü periler kılıflarını geri alabilmek için kılıfı çalan kimsenin her isteğini yerine getirmeye hazırdır. Yine eğer biri herhangi bir perinin kılıfını yok ederse o peri ebediyen perilerin diyarına dönmek zorunda kalır ve bu durumda onları bulmak çok zor olur. Çünkü perilerin diyarı genellikle çok uzaklardadır ve oraya varabilmek için uzun, zorlu ve maceralı bir yolu kat etmek gerekir.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her zaman olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen bölümde adamın biri eşi ve kızı Şehbanu ile yaşadığını, Şehbanu'nun gittiği mektebin kadın hocası Molla Bacı, kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kıza yakınlaşmaya başladığını, kız da Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık ve dedi ki, bir kuyuda yaşayan bir dev Şehbanu'yu yardım ederek güzelleşmesi ve alnında bir ay ve çenesinde de bir yıldız oluşmasını sağladı. Yine dedi ki Molla Bacı da kendi kızını devin yanına gönderdi ama dev kötü kalpli kızın yüzüne bir yılan ve bir akrep yerleştirdi. Kralın oğlu Şehbanu'yu gördü ve ona aşık oldu ve uzun bir maceranın ardından onu buldu ve evlenmek istedi. Molla Bacı da kızını vezirin oğlu alırsa Şehbanu'yu kralın oğluna vereceğini söyledi. Şart kabul edildi. Şehbanu saraya giderken annesini ziyaret etme bahanesiyle devin yanına gitti. Dev ona güzel bir kıyafet verdikten sonra bazı tavsiyelerde bulundu ve böylece Şehbanu saraydan gelen kadınlarla birlikte sarayın yolunu tuttu. Şimdi öykümüzün devamını dinleyelim.
Şehbanu ve saray kadınları saraya varınca güzel kızı gören herkes şaşakaldı. Kralın oğlu hemen Şehbanu'yu annesinin yanına götürdü. Kralın eşi de Şehbanu'nun yüzündeki ay ve yıldızı görünce hayretlere boğuldu ve şimdiye kadar yüzünde ay ve yıldızın parladığı böylesine güzel bir kız görmediğini söyledi. Neyse, hemen nikah töreni yapıldı ve ardından da düğün şenlikleri başladı. İnsanlar gece yarısına kadar eğlendi ve herkes dağıldıktan sonra kralın oğlu ve şehbanu da odalarına çekildi.
Şimdi biraz da Molla Bacı ve kızından anlatalım. Zalim üvey anne daha ilk gece şehbanunun horlanarak saraydan atılmasını umuyordu ve bu yüzden ertesi gün öğlene kadar bekledi ama ne gelen vardı ve ne de giden. Bu yüzden Molla Bacı saraya uğradı ve durumu öğrenmek istedi. Üvey anne sonra sonra şehbanuyu buldu ve bir de ne görsün? Kızın başında yakuttan taç, üzerinde ipekten elbise, boynunda da zümrütten gerdanlık, elinde de altın kolye, parmağından da elmas yüzük. Mutlu mutlu oturmuş, etrafında cariyeler ve hizmetkarlar ve köleler dolaşıyor, yüzünde ay ve yıldız parlıyor. Molla Bacı kendi kendine yakındı. Yahu ben ne kadar talihsizim. Şu şehbanu gözlerden düşsün diye yapmadığımı bırakmadım. Ama o her geçen gün daha da aziz oluyor.
Molla Bacı bunun üzerine hemen evine döndü ve baktı ki vezirin evinden kızını götürmeye gelmişler. Molla Bacı şöyle dedi. 100 altın sikke mehir için isterim. 7 rengarenk elbise de düğünün ilk günü için. Yüzük, kolye ve gerdanlık da isterim. Saraydan gelen kadınlar şaşırdı ve sordu. Sen şehbanu için sadece ketenden bir kumaş istediğin biraz da sarımsak ve soğan. Ama bunun için bu kadar şey istiyorsun. Molla Bacı şöyle karşılık verdi. Bu kızla o kızın hiç ilgisi yok. Bu kızın sesini şimdiye kadar bir tek erkek bile duymadı. Çok asil ve uslu bir kızdır. Neyse. Vezirin sarayından gelenler daha bir şey söylemediler ve kralın talimatı üzerine Molla Bacı ne istediyse getirerek kızını götürdüler. Molla Bacı kızının yüzündeki yılan ve akrebi kesti ve daha sonra da kızının yüzünü ipek mendille örttü. Ardından düğün elbisesini giydirdi ve saraydan gelenler kızı alıp vezirin sarayına götürdüler.
Molla Bacı'nın kızı vezirin evine gelir gelmez vezirin oğlu onu karşılamaya geldi ama bir de ne görsün. Kızın yüzüne şirkinlikten bakılamıyordu ama kralın korkusundan bir şey diyemedi. Daha sonra hemen nikah töreni ve düğün merasımı yapıldı. Molla Bacı'nın kızının ağzı yediği sarımsaklar yüzünden çok kötü kokuyordu. Öyle ki vezirin oğlu ağlayacak gibi oldu. Düğün merasimi sonunda herkes gidince vezirin oğlu kızla yatak odasına çekildi. Gece yarısı vezirin oğlu bir mum yaktı. Ama birden kızın yüzündeki yılan ve akrebi görünce çığlıklar atmaya başladı. Ve annesinin yanına giderek gördüklerini anlattı. Annesi de macerayı vezire ve vezir de aynen krala anlattı. Kral macerayı eşine, eşi de oğlunu anlattı ve oğlu Şehbanu'dan yılan ve akrep meselesini sordu. Şehbanu da macerayı olduğu gibi baştan sona anlattı.
Macerayı öğrenen kral veziri çağırdı ve şöyle dedi. Senin oğlun benim yüzümden bu duruma düştü. Bu yüzden kızımı ona veriyorum ki telafi etmiş olayım. Vezir sordu. Peki bu kız ve annesiyle ne yapalım? Kral onu kentin hisarının üzerinden hendeke atmalarını emretti. Daha sonra büyük bir düğün yapıldı ve kralın kızı vezirin oğlu ile evlendi ve tüm işler yoluna girdi. Bir süre sonra ortalık sakinleşince Şehbanu annesini hatırladı ve üzülmeye başladı. Sonunda bir gün çöle çıktı ve kuyuya inerek devin yanına gitti ve şöyle dedi. Ey dev, sen bana her zaman yardımcı oldun ama ben annem olmadan yaşayamam.
Thank you. Bu sözlerin üzerine dev sarı ineği getirdi ve derisini kesti. Şerbanu birden annesinin ineğin kesilen derisinin içinden çıktığını gördü ve hemen ona sarıldı. Annesi sitem etti. "Kızım, annene sirke küpüne atmak adet midir?" Şerbanu çok utandı ve söyleyecek bir söz bulamadı ama sevincinden ağlamaya başladı. Dev şöyle dedi. "Şimdi ağlama sırası değil. Hadi gidin ve birlikte mutlu yaşayın." Şerbanu devle vedalaştı ve annesini de yanına alarak saraya döndü. Kralın oğlu bu kadar güzel ve iyi bir kayın validesi olduğunu öğrenince çok sevindi ve hemen kendisine ve eşine bir saray inşa edilmesini emretti. Ardından hep birlikte uzun yıllar mutlu yaşadı.
Dinleyiciler, bugünkü masalımızın daha sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktarıyoruz. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam dininin mantık dini olduğuna işaretle Kur'an-ı Kerim'in ilahi yaratılış ayetlerinde tefekkür etmeyi emreden kitap olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. İslam'ı akılcılıktan uzak olmak ve akla kayıtsız olmakla suçluyorlar. Bu çok açık olan bir konuyu inkar edecek kadar zalimanedir. Güneşin yararlarını inkar etmek veya güneş ışığını inkar etmek. Semavi kitapların hangisinde muhataplar bunca düşünmeye, tefekkür etmeye, İlahi yaratılış ayetlerinde لَاَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ umulur ki düşünürsünüz ve لَاَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ anlayasanız diye. Hangi semavi kitabın ilk kitabı ilim, kalem, taalime dikkat edilmiş ve önem verilmiştir? Ve eğer bugün Batı dünyası ilim ve bilimsel ilerlemede başarılı olmuşsa hangi insaflı bilgin ve tarihçi bunlara İslam dünyasından aldıklarını inkar edebilir? Batı dünyası ve Avrupa'nın karanlık asırları olan ortaçağ, İslam dünyasında bilimin, aklın, düşüncenin, felsefenin, İbn Sina'nın, Farabi'nin ve benzerlerinin gelişme çağıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu programda İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleri ve ilgili hadisleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımıza değinmek istiyoruz.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Öğretmenler, insanları eğitmek ve bilimi yaymak suretiyle onları kemale doğru yönlendirir ve gelişmelerine vesile olur. Gerçekte insanlar her türlü gelişmelerini ve kemale ermelerini öğretmenlere borçludur. Gerçekte ilim ve bilim Yüce Allah'ın nimetlerindendir ki en başta enbiyalara ve evliyalara öğretmiş ve daha sonra tüm beşeriyete sunmuştur. Enbiyalar ve evliyalar da Yüce Allah'ın bu nimetlerine şükretmek amacıyla öğrendikleri ilim ve bilimi başkalarına öğretmiştir. Yüce Allah Cuma suresinin 2. ayetinde şöyle buyurur. Çünkü ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler.
İmam Ali Aleyhisselam çok güzel bir vecizesinde şöyle buyuruyor. Bana bir harf öğreten kimse beni kendi kölesi yapmıştır. Evet, bugün sohbetimizde öğretmen ve eğitimin önemiyle ilgili ayet ve hadislerden söz edeceğiz.
İslam kültüründe öğretmenlik önemli ve büyük bir görevdir. Çünkü öğretmenin çalışma alanı bütün bir toplumu, milleti hatta tüm dünyayı kapsar. Kur'an-ı Kerim Maide suresinin 32. ayetinde şöyle buyurur. Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Gerçi ayetin göreci anlamı maddi yaşam ve ölüm gibi görünür. Fakat bundan daha önemlisi manevi yaşam ve ölümdür. Bir insanı cahillikten kurtarmak ona hayat vermek gibidir. Bu yüzden bir insanı eğitmek ve hidayete erdirmek, tüm beşeriyete eğitmek ve hidayete erdirmekle eşittir. Ve yine bir insanı saptırmak, tüm beşeriyeti saptırmak gibidir. Rivayetlere göre bir gün adamın biri İmam Seccad aleyhisselama gelir ve babasının katilini şikayet ederek kısas talebinde bulunur. İmam Seccad aleyhisselam şöyle sorar. Acaba bu şahıs sana herhangi bir hizmette bulunmadı mı ki kısas yerine diyet ödesin? Adam şöyle dedi. Evet, birkaç gün benim öğretmenimdi ama bu kısastan vazgeçmeme sebep olamaz. İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen ne dersin? Öğretmek ve irşad etmenin değeri onun kanından yani kısas edilmesinden çok fazladır. Bu sözleri duyan adam kısas talebinden vazgeçer.
Tahran Radyosu.
Beşeriyetin en büyük öğretmeni Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu özelliğiyle onur duyar ve şöyle buyururdu: "Ben öğretmek için gönderildim." İşte bu yüzden İslam dininde öğretmenlik maneviyatla bütünleşen bir ameldir ve din önderleri buna büyük saygı duymuştur. Öğretmenliğin mevkii o kadar yüksektir ki İmam Hasan Askeri aleyhisselam şöyle buyurur: "Kim bir cahili hidayete erdirir ve ona İslam'ı öğretirse Yüce Allah katında biz Ehl-i Beyt'in yanında yer alır."
Yine İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den bir hadiste şöyle okumaktayız: "Size bağışlayanların en bağışlayanı kim olduğunu haber vereyim mi? Bağışlayanların en bağışlayanı Allah'tır. Ve ben Adem oğullarının en bağışlayanıyım. Benden sonra sizlerin arasında en bağışlayanı, bir ilim ve bir bilimi öğrenen ve onu yayarak başkalarına öğretendir. Böyle biri kıyamet gününde kendisi bir ümmet gibi mahşur olacaktır." Burada öğretmenin ümmete benzetilmesi, açıkça öğretmenlerin düşünceleri ve kişiliği toplumu eğitmeye paralel olarak beşeri toplum arasında yayıldığını gösterir. Öğretmen ne kadar daha fazla sayıda talebe bilim ve bilim öğretirse, o kadar manevi ve sosyal kişiliği toplumda yayılır ve bir ümmet kadar olur.
Öğretmenlik mevki yüce bir mevkidir. Öyle ki bu mevkiden daha üstün bir mevki yoktur. Öğretmenler peygamberlerin varisleri sayılır. Nitekim İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur: "Bilginler peygamberlerin varisidir." Öğretmen ve üstadın mevki o kadar değerlidir ki İslam peygamberi İmam Ali aleyhisselama şöyle buyurur: "Ey Ali, eğer biri senin aracılığın ve Allah'ın yardımıyla hidayet yolunu bulur ve Hakk'a doğru yönelirse, yığınla kırmızı tüllü devenin maliki olmandan daha hayırlıdır." Bilindiği üzere kırmızı tüllü deve o dönemde Arap dünyasında en değerli mal varlığı sayılırdı.
İmam Zeynul Abidin aleyhisselam da toplumun kesimlerinin haklarına işaret ederken öğretmenlerden toplumun üstün kesimi şeklinde söz ediyor ve izleyenlerine ve yakınlarına öğretmenlerin ve hocaların haklarına saygı göstermelerini tavsiye eder ve şöyle buyururdu: "Senin öğretmeninin hakkı ona saygı göstermen ve önünde eğilmendir. Her mecliste ona saygı göstermeli ve sözlerini iyi dinlemelisin."
İmam Ali aleyhisselam da toplumun tüm kesimlerinin öğretmene saygı duyması gerektiğine inanır ve Müslümanlara bu değerli insanlara hangi mevkide olursa olsun kendi babaları gibi sevmelerine ve saymalarını tavsiye eder ve şöyle buyururdu: "Babanıza ve öğretmeninize saygı göstermek için onların önünde ayağa kalkın, hatta padişah olsanız bile."
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Muhterem dinleyiciler, programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından dinleyebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.